Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısından dün başladığımız dosya konusunu aktarmaya devam edeceğiz. Dikkat, bu sayı katkı maddesi, koruyucu ve renklendirici içermemektedir başlıklı yazıya dün başlamıştık ve bu yazı içerisinde yer alan helal ve tayyip gıdaya dair uzman görüşlerine yer veriliyordu. Bu görüşleri sizinle paylaşıyorduk. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz değerli dinleyenlerimiz. Peygamber Efendimiz, hiçbir kişi midesinden daha tehlikeli bir kap doldurmamıştır buyurmaktadır. Şüphe yok ki yediklerimizin, içtiklerimizin hayatımız, kişiliğimiz, sağlığımız ve manevi dünyamız üzerinde kuvvetli tesirleri var. Fakat maalesef ki yeme içme alışkanlıklarımız bozulmuş, paketli gıdalar cezbedici hale gelmiş, katkı maddeleriyle dolu yiyecekler her bir yanımızı sarmış durumda. Yediklerimiz öyle tesirli ki stres çoğalmış, bunalımlar artmış, hiperaktiviteden tutun gece kabuslarına kadar uzanan çeşitli olumsuzluklar söz konusu. Kur'an-ı Kerim'de tarım vurgusu dikkat çekicidir. Bozguncuların nesli ve gıdayı bozduğu özellikle nazarlarımıza sunulur. Bugün hazır gıda başta çocukları, sonra da gençleri maddi manevi etkilemeye devam ediyor. Peki umutsuz mu olmalıyız? Sağlıklı beslenmek günümüzde de mümkün mü? Yediğimiz her şey mi zararlı? Hiç mi sağlıklı ürün yok? Cevaplar dosyamızın içinde saklı. Hadi bismillah. Bu sayıyla birlikte niyet ettik sağlıklı, helal ve tayyip beslenmeye. Topyekun bir mücadele şart. Lena Bostan. Sosyal hayatın içerisinde kendimiz ve ailemiz için gıda konusunda tam bir hassasiyet gerçekten mümkün mü? Bu konuda doğru adımlar nasıl atılmalı? Sağlıklı beslenme herkesin fikri olup uygulama aşamasına gelince kısıtlama ve ön yargılarla kısır kaldığımız bir noktada duruyor. Topraktan şekillenen insanoğlu bugün toprağın bereket pınarıyla şifalanamıyor. GDO'dan kaçıp zirai ilaçlarla mücadelede yetersiz kalıp kendi tarlamızı korusak da akarsuların kirliliğinin önüne geçemiyoruz. Tek başına değil, topyekun mücadelenin şart olduğu bu devrin yaşayanları olarak Ashab-ı Kehf misali kötülüklerin içinde fıtratı bozulmamış tayyip gıdayı aramanın kıymeti neslin inşasında elzemdir. Salih ameller helal ve tayyip gıdanın meyvesidir. Ashabın alkollü bir gıdanın piştiği kapta pişirilen yemek helal midir diye sorguladığı gibi bizler için de helali nerede arayacağımız önemlidir. Market raflarının cazibesine, reklamların çağrısına kapılmamış hür bireyler olarak evvela etiket okuma bilinci kuşanacağız. Evlerin topraktan, kadının da evden uzaklaşmasıyla hanelerimize başka ellerde paketlenip işlenmiş, ilave katkılarla rafta kalması sağlanmış ürünler girmektedir. Fıtri olmayan ürünlerin yerine öze dönerek endüstriyel ürünlerin öncesinde insan neyle besleniyor ve yetiyorsa onun izini sürmeli ve böyle kalma mücadelesinin pratiklerini kazanmalıyız. Peki temiz beslenmeyi sürdürmek için ne yapacağız? Monosodyum glutamat gibi nörotoksik maddelerle bağımlılık yapan cips, hazır çorbalar evimize girmeyecek. Bunun yerine hızlı bir seçenek olarak şifa dolu bir fermente içerik olan tarhanayla yolumuza devam edeceğiz mesela. Bir kolaylık diliyorsak çorbamızı konserveleyerek bir sonraki vakte saklayacağız. Daha uzun saklama için konsantre çorba yapıp buzlukta muhafaza edip sulandırıp hızlıca hazırlayacağız. Bizim hazıra dair kavram algımız değişecek. Margarin, bulyon gibi suni gıdalara meyletmeyeceğiz. Baharat çeşnileriyle çok lezzetli et ürünleri hazırlamayı bileceğiz çünkü. Adeta şerbet olan paketli içeceklerin şekerinden kaçıp yapay tatlandırıcıların ağına düşmeyeceğiz. Aromalarla mış gibi yapılan ürünlerden de uzak duracağız. Nasıl üretildiğini bilmediğimiz gıdalardan uzaklaşıp fıtri bir beslenme yürütmek için şu maddeleri önceleyebilirsiniz. mutfakta tasarrufu değil, israf etmemeyi seçip doğal ve katkısız ürünlere öncelik verin. Alışveriş yaptığınız kanalları değiştirip yerel ve güvenilir üreticileri destekleyin. Bozulmuş tokluk algısını iyileştirip yeme farkındalığı kazanın ve öğün sıklığını azaltın. Mutfakta ön hazırlık yaparak hızlı yemek hazırlığını öğrenin. Sevdiğiniz hazır gıdaların muadillerini evinizde yapmayı deneyin. Sağlıklı ve lezzetli tariflerle gözünüzü ve nefsinizi doyurun. Zirai kirliliği yüksek meyve sebze çeşitlerini tüketirken dikkatli olun. Unutmayın ki helal ve tayyip beslenmek keyfiyet değil, mükellefiyettir. Ne kadar yediğimizden önce ne yediğimiz çok daha önemlidir. Rumeysa Uyanık Selek. Birçok kişi 3 öğün beslenip ara öğünlerde yemesine rağmen neden doygunluk hissetmiyor, bunun önüne nasıl geçilebilir? Bu sorunun birçok cevabı vardır ama ben sadece en önemli olduğunu düşündüğüm 3 noktaya değineceğim. Öncelikle en geniş cevap olarak şunu verebilirim: hedefsizlik. Yemek, yemek araçtır. Beslenmenin araç olarak devam edebilmesi için hayatımızda amaçların olması gerekmektedir. Eğer kişinin hayatında bir hedefi yoksa, yemek araç olmaktan çıkıp amaç haline gelmektedir. Durum böyle olursa, beslenme etken bir şekilde devam edecek ama açlık hormonu, ghrelin, hep aktif olacaktır. Bir hedef için yaratılmış olan bizler bunu düşünmeliyiz. İkinci nokta olarak uyku düzeni diyebilirim. Çok geç uyumak veya uyku düzeninin olmaması doygunluk hissetme açısından engel teşkil etmektedir. Sirkadiyen ritim vücudumuzun hormon dengesini yönetmektedir. Geç yatmak tokluk hormonu olan leptini baskılar. Kişi gün içerisinde beslenmesine rağmen tokluk hissetmeyebilir. Bundan dolayı erken yatıyor olmak hem de aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak hormon sisteminde muazzam düzen sağlayacaktır. Güneşin beslediği yiyeceklerle doymak için güneş misali düzenli bir uykuya sahip olmalıyız. Çözüm, uykuyu güneşe göre ayarlamaktır. Üçüncü bir nokta beslenmektir. Bazı besinler kan şekerimizi hızlıca yükseltip hızlıca düşürecek çabuk acıkmamıza neden olurlar. 4-5 öğün beslenmiş kişinin hala doygunluk hissetmeyip yeme isteğinin devam ediyor olması seçtiği bir besinden olabilir. Bundan dolayı gıdalar doygunluk oluşturma potansiyelleri bakımından farklıdır. Ne kadar yediğimizden önce ne yediğimiz çok önemlidir. Sadece gıda yiyor olmak tek başına doygunluğa sebep olmamaktadır. Tam tahıllar, kuru baklagiller, et, tavuk, balık, çiğ kuru yemişler, yağlı tohumlar, meyveler, sebzeler ve benzeri doygunluğu artırıcı etkiye sahip olan besinlerdir. Beyaz ekmek, şekerler, çikolatalar, fast food, bisküviler, makarna, meyve suları ve benzeri besinlerse tam doygunluk sağlamaz. Beslenme programını oluştururken bu noktalara dikkat etmeliyiz. Şunu da ilave etmeliyim ki haz çağında yaşadığımız bir gerçektir. Beslenme ise bir haz kaynağıdır. Dolayısıyla aç mıyım, tok muyum? Bu yediğim bana yararlı olacak mı? Şu an gerçekten ben bu besini yemek istiyor muyum gibi soruları soruyor olmak hazdan öteye geçmemize sebep olacaktır. Beslenmeden önce bu soruları düşünüyor olmak farkındalık sağlayacaktır. Farkındalıksa doygunluk sağlayacak diğer faktörlerden biridir. Biz herkes gibi olmamalıyız. Neslihan Kalaycı. Sağlıklı beslenmek hem sosyal hayatta hem de irade noktasında bir zorluk içeriyor. Gerçekten buna değer mi? Sağlıklı beslenme bize ne kazandırır? Yaşadığımız çağda hem beden hem de ruh sağlığını korumak birçok şeye hayır diyebilmeyi, birçok konuda araştırma yapıp bilinçlenmeyi ve en doğrunun arayışına girmeyi gerektiriyor. Market raflarındaki ürünler, özenle hazırlanmış reklamlar ve bilinçsiz çevrenin ısrarlarına rağmen dik durabilmekse bugün birçok insanı zorluyor. Peki neden bu zorlukla mücadele etmeli? Neden damak tadımıza hitap eden yiyecekleri sınırlandırıp başka kriterlerin peşine düşmeli? Birkaç tıkla istediğimiz yemeği sipariş edebilirken, uluslararası markalar en cazip tatları paketleyip bizlere sunarken neden azınlıktan olup bütün bu kolaylıkları es geçmeli? Bu soruların varoluşumuzda kesişen bir cevabı var. Çünkü ben bir kulum. Çünkü elhamdülillah ben bir Müslümanım. Bu yüzden benim tercihlerim, benim eylemlerim, benim normallerim yaşadığım ülkenin standartlarına veya içimde bulunduğum çevrenin yönlendirmelerine göre olamaz. Ben herkes gibi olmamalıyım. Hayatın her alanında olduğu gibi lokmalarımda da beni yaratanın emrine uymalı, bunun için çabalamalıyım. Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili geçen ayetlerden biri de Maide suresindeki 88. ayettir. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Sağlığımız diğer her şey gibi Rabbimizden bizlere verilen bir emanettir. Bu emanete sahip çıkabilmek için gıdamızda sağlıklı, temiz ve helal olanı aramak önceliğimiz olmalı. Yediklerimizin ruhumuzu ve bedenimizi etkileyebilecek güçte olduğunu unutmamalıyız. Namazımızdaki huşu, dualarımızdaki samimiyet, bir günahtan kaçarken gösterdiğimiz gayretimiz, lokmalarımızdan etkilenebileceğinden dolayı kulluk yolculuğumuzda bize zarar verebilecek, maneviyatımızı olumsuz etkileyecek her türlü riskten kaçınmalıyız. Gelişen endüstri ve artan paketli gıda tüketimiyle birlikte en dikkat etmemiz gereken noktalardan biri market alışverişlerimizdir. Bir Müslüman olarak tercihlerimize bir ürünün ucuz ya da lezzetli olması değil, kriterlerimize uygun olması yön vermelidir. Bunun için katkı maddeleri hakkında bilgi edinip helallik açısından şüpheli olanları ve sağlığa zararlı olanları öğrenmeli, aynı şekilde dışarıda yemek yediğimiz yerleri özenle seçmeliyiz. Lokmalarımız ruh ve beden sağlığımız için son derece önemli olduğundan gerekli hassasiyeti göstermeli, daha kaliteli bir hayat ve daha kaliteli bir kulluk için sağlıklı beslenmeyi ihmal etmemeliyiz. İnsanlar farkında olmadan böcek parçaları, domuz eti, alkol tüketebiliyor. Abdülsamet Koçyiğit. Paketli ürün ve hazır gıdalarda bizi bekleyen tehlikeler nelerdir? Geçmişte pek fazla görülmeyen hastalıkların günümüzde yaygınlaşmasının başında bozulan beslenme alışkanlıkları ve paketli gıdaların bilinçsiz tüketimi yer alıyor. Küçücük harflerle ve kodlarla yazılan katkı maddelerinin ne anlama geldiğini çoğu insan sorgulamıyor. Oysa yediğimiz besinlerin içeriklerine bakmak kulluk vazifemiz olmalıdır. Birçok katkı maddesi helallik açısından sınıfta kalıyor. İnsanlar farkında olmadan böcek parçaları, kimyasal boyalar, domuz eti, alkol ya da kıl gibi insandan elde edilen katkıları tüketebiliyor. Üstelik bunlar alerji, astım, otizm, fibromiyaleji, migren, kısırlık, şeker, kalp hastalıkları ve kansere neden oluyor. Denetimler Müslümanların kriterlerine göre yapılmıyor. Bunun farkında olarak her fert bireysel çaba göstermelidir. Çünkü doğrudan göremesek de Müslüman mahallesinde salyangoz satılıyor. Temiz içerikli ürünler yapmak varken gıdalara sürekli olarak insanları bağımlı kılacak eklentiler yapılıyor. Bir bakıyorsunuz dünyanın en büyük gıda devi ilaç üreten firmaları tek tek satın almış. Bunları zihninizde masum bir şekilde tasavvur edebiliyor musunuz? Domateslerimiz eskisi gibi değil. Tohumlarımız, tavuklarımız, yumurtalarımız, her şeyimiz değişti. Şimdilerde bütün dünya yapay et üzerinde çalışıyor. Burada büyük tehlikeler mevcut. Beslenme, insanın yaşamını devam ettirebilmesi bakımından en temel ihtiyacıdır. Gıdayı kontrol eden, insanları kontrol eder. Dünya nüfusu bu şekilde artmaya devam ederse, gıdayı yöneten her şeyin sahibi olacak. Distopik bir dünyanın kapıları aralanırken, sadece sorunları tespit etmek yetmez, bir de teklifte bulunmamız gerekir. Gıda meselesini ülke olarak milli güvenlik meselesi haline getirmeliyiz. Bu konularla ilgili uluslararası anlaşmalara imza atarken dikkatli olmalıyız. Bir paketli besini elimize aldığımızda bunun iki şartı taşımasına dikkat etmeliyiz. Helal ve tayyip şartı. Ben bu sisteme beslenmede tevhid ilkeleri diliyorum. Bu mevzuyu Her Şey Doymak İçin Mi kitabımda detaylıca anlattım. tayyiplik ilkesi bir gıdanın fıtratımıza uygun ve güvenilir olması anlamına geliyor. Bir örnek verelim. Market raflarında bir kolanın helal sertifikalı olduğunu görebiliriz. Fakat bu tek başına tüketmek için yeterli değil. Çünkü içerisinde almamız gerekenden çok daha fazla şeker var. Şeker bombası olan bir içeceğe fıtrata uygundur diyebilir miyiz? Elbette diyemeyiz. Bebek ve çocuklarda durum daha da tehlikeli. Rabia Ayvacı. Yetişkinlerin ekran başında yemesinin ya da çocuklara ekran başında yemek yedirmenin zararları nelerdir? Düzenli ve sofra başında yemek sağlıklı beslenme için neden önemlidir? Ekranlar çağındayız. Telefon ekranı, televizyon ekranı, bilgisayar ekranı. Zamanımızın büyük bir kısmı artık bir ekranın başında geçiyor. Hal böyle olunca yemeği de ekran karşısında yemeye başladık. Çocuklarımıza ve hatta bebeklere de ekran karşısında yemek yedirir olduk. Peki bu durumun bize zararı var mı? Hiç düşündük mü? Sofralar çağımızın koşuşturması için de ailenin bir araya geldiği ender alanlardandır. O aile bütünlüğünün sağlandığı kıymetli zamanlarda televizyon ya da bilgisayardan bir şeyler izlenildiğinde aile bireyleri o izlenilen görüntülerin içinde kaybolarak kiminle, nerede ve ne yediğini unutabiliyor. Böylece aile bireylerinin bir arada sohbet edecekleri zaman dilimi heba olup gidiyor. Ve buna ek olarak kişiler ne yediğinin ve ne kadar yediğinin farkında olamıyor. Doyduğunu hissedemeyebiliyor ve daha çok yiyor. Bu da kilo artışlarına sebep oluyor. Gıda firmaları da reklamlarında ekran karşısında yeme görüntülerini sıklıkla kullanır. Mesela bir cips reklamında maç izleyen insanların aynı zamanda cips yediğini görürüz. Bu görüntüler zihnimize kodlanır ve maçın olduğu akşam eve giderken cips alıp gideriz. Yani izlediklerimiz bizi yeme konusunda tehlikeli bir şekilde yönlendirir. Bebek ve çocuklarda durum daha da tehlikelidir. Öyle ki önünde ekran olmadan yemek yemeyen çocukların, bebeklerin sayısı artmaya başladı. Bebekler önüne bir video açarak adeta uyuşturuluyor ve sadece ağzına kaşık yaklaştığında ağzını açıp yiyeceği alıp yutuyor. Yemek bitene kadar gözlerini bile kırpmadan bu sahne devam ediyor. Yemek bitip videoda kapatılınca da ağlamaya başlıyorlar. Bu şekilde yemek yiyen bebekler yiyecekleri tanıyamıyorlar. Yediği şeyin rengini, dokusunu, tadını bilmiyor. Bu da ileride yediği şeyi sorgulamamasına sebep oluyor. Ona ne sunulursa kabul ediyor. Sağlıklı mı, sağlıksız mı, kalorisi yüksek mi, taze mi, bayat mı sorgulamıyor. Ve obezite günden güne artıyor. Sofra kültürümüzü kaybetmemeliyiz. Zamanın büyük kısmını ekranlarda geçiriyoruz. En azından evlerimizde yemek saatinde açık bir ekran olmayacağına dair kural getirebiliriz. Böylece herkes ne yediğinin, ne kadar yediğinin farkında olarak yemeğini yer. Bu sağlığımız için küçük gibi görünen ama çok büyük bir adımdır. Müthiş bir ölçü, acıkmadan yeme, doymadan kalk, Necda Baş. Kur'an ve sünnette beslenme noktasındaki temel tavsiyeler nelerdir? Beslenme bütün canlıların en temel ve önemli ihtiyaçlarından biridir. İnsanoğlu doğru ve dengeli beslenmeyle büyüme ve gelişmesini tamamlayarak hayati faaliyetlerini yerine getirir. Yeterli ve dengeli beslenmeyle vücut sağlığımız korunur ve bağışıklık sistemimiz güçlenerek hastalıklardan uzaklaşmış oluruz. Böylece başta Allah'a karşı olan kulluk vazifelerimizi, ardından kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı yerine getirebiliriz. Kutsal kitabımızda beslenme ana hatlarıyla ele alınmış ve farklı sürelerde ayet ayet yer verilmiştir. Beslenme konusunu daha iyi anlayabilmek için Peygamberimizin yeme içmeye dair sünnetlerinin de bilinmesi gerekmektedir. Dolayısıyla öncelikle Kur'an'ın beslenme konusundaki prensiplerini, ardından da vahyi hayatına geçirmiş olan sevgili Peygamberimizin bu konudaki tavsiye ve yaşantıları bize ziyadesiyle ışık tutacaktır. aşağıdaki ayetlerde hakikatte yediren ve içirenin Allah olduğu ve rızık tabiriyle de bütün gıdaların kastedildiği görülmektedir. Bir diğer hususta insanın rızık nimetinin farkında olması ve şükretmesinin istenmesidir. Artık Allah'ın size helal ve temiz olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer yalnız O'na ibadet ediyorsanız Allah'ın nimetine şükredin. Size rızık olarak verdiğimiz temiz ve hoş şeylerden yiyin. Ama bunda ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Bilin ki benim gazabıma uğrayan kimse gerçekten kendini bütünüyle yıkıma sürükleyen kimsedir. Bu ayette yer alan "ama bunda ölçüyü aşmayın" ifadesi çoğu alim tarafından insanın temiz ve iyi şeyleri yiyerek beslenirken ölçüyü kaçırmaması gerektiği vurgulanmıştır. Ayetteki söz Allah'ın gazabı ifadesi doyduktan sonra yemenin neticesinde ortaya çıkan çeşitli hastalıklar olarak değerlendirilebilir. Aşırı yemek, bunun yanında dengesiz ve sağlıksız beslenmek, obezite, kolesterol, diyabet, kanser, bağırsak hastalıkları, kalp ve damar hastalıklarına kadar birçok hastalıklara sebep olmaktadır. Buna göre insanın beslenmede ölçüyü muhafaza etmemesi, kendisini bütünüyle yıkıma sürüklemesi demektir. Kur'an'da temel prensip olarak temiz olan şeylerin helal, pis olan şeylerin haram kılındığı bilinmektedir. Kur'an, insana yaratılış gayesi çerçevesinde bütün yönleriyle hitap etmiştir. Gerek beslenmenin kaynağı, gerekse insanın ruh ve bedeni üzerinde bıraktığı etkilere özel bir önem vermiştir. Kur'an'ı incelediğimizde yaklaşık 70 küsur yerde gıdalar, beslenme, yeme içme mevzularında ayetlerin geçtiği görülmektedir. Helal sertifikası yetmez. Mehmet Ali Yapes. Bütün helal sertifikalar güvenilir midir? Cevap olarak tek kelime yeter. Hayır. Hatta piyasada yer alan helal sertifikalarının neredeyse çoğu güvenilir değildir. Çünkü ekonomik nedenlerle kurulmuş herhangi bir teknik ve fıkhi altyapısı yoktur. Bütün helal sertifikaların güvenilir olmamasının nedeni her işte olduğu gibi gıda ve diğer ürün malzemelerin üretimindeki denetim mekanizmasının şart olmasıdır. Belirli kriterleri olmayan, teknik ve fıkhi hükümler gözetilmeden üretilen ürünlere bir logo olarak helal sertifikası basılması güvenilir değildir. Bir ürünün helal ve tayyip, temiz, sağlıklı, kaliteli, hayırlı, hoş, mübarek olması için haram ve şüpheli malzemelerin üründe yer almaması gerekir. Sadece üründe değil, üretimindeki malzemelerin ve ambalajın da helalliğinin denetlenmesi gerekmektedir. Bu gereklilikler denetlendikten sonra tüm süreç boyunca denetim ve takibi eksiksiz yerine getirmek şarttır. Helal gıda bilincinin artması nedeniyle helal ürün sertifikalarına olan talep de artmaktadır. Bu durumda konuyu maddi çıkar sağlamak isteyen art niyetleri kişi ve kuruluşları cezbetmektedir. Hiç denetim yapmadan sadece sertifika ücreti ödenerek alınan helal sertifikalar herkesçe bilinmektedir. Güvenilir helal sertifikalar kapsamı, ürünün üretilmesinden önce başlar ve ürünün tüm üretimi boyunca devam eder. Aksi halde her helal gıda logosu masum ve güvenilir değildir. Burada tüketiciye düşen görev helal sertifika veren kuruluşları araştırmaktır. Bu kuruluşları araştırırken kuruluşların İslam fıkhını referans alıp almadığına, kuruluş tarihleri ve geçirdiği süreçlere, akredite olduğu diğer kuruluşlara, çalıştırdığı personelin yetkinliğine, helal sertifika verdikleri ürünlerde herhangi bir uygunsuzluk tespit edildiğinde o ürünün sertifikasını iptal edip etmediklerine bakmak gibi önemli hususlar araştırılabilir. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Genç Dergisi'nin Ağustos 2023 sayısından dün ilk bölümünü aktardığımız "Dikkat! Bu sayı katkı maddesi, koruyucu ve renklendirici içermemektedir" başlıklı, aynı zamanda derginin bu ayki dosya konusu olan yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.